Iron Bond Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 83. Baş dedektif Fraser MacPherson, Nancy Harmian'a bir İskoçyalı olarak en baş patronu Kraliçe Hazretlerine de göstereceği bir ilgiyle muamele ediyordu. Evvela onu Gerald Road karakolunun en rahat sandalyesine oturttu. En iyi şekilde yapılmış bir fincan kahve ikram etti. Sonra bu zor gününde karakola kadar gelmek zahmetinde bulunduğu için kendisine teşekkür etti. Kadın müdür bey, kocamın katilini bulmak için yardımcı olacaksa kızıl kor kömürlerin üstünde bile yürümeye hazırım derken yine hıçkırmaya başlamıştı. MacPherson cebinden bir keten mendil çıkarıp gözlerini kurulamasına yardımcı oldu. ''Affedersiniz'' diye özür diledi Nancy. ''Cenazesinin ne zaman teslim edileceği hakkında bir bilginiz var mı?'' ''Sizin gelişinizden biraz evvel morgla görüştüm. Otopsi kelimesini kullanmamaya dikkat ederek prosedürü birazdan başlatacaklar. Umarım ki gün bitmeden her şeyi tamamlarlar'' dedi MacPherson. Kocasının kasayı açmamakta çok uzun süre direnmesi sebebiyle polis kasayı hemen hemen tamamen dolu bulmuştu. İçindekiler pek karıştırılmamıştı. Muntazam bir şekilde işaretlenen kasa muhteviyatı masanın üstüne serilmiş bir plastik örtüye konmuştu. Ayrıca kasa boşaltılmadan evvelki durumunu gösteren resimler de vardı. MacPherson bunlardan birini alıp Nancy'ye gösterdi. ''Hanımefendi, kasayı aynen bu şekilde bulduk.'' dedi. ''Hatırlayacağınız gibi size saldıranlar kasayı sizi yukarıya götürmeden biraz evvel açabilmişlerdi.'' Masanın üstündekileri gösterdi. Bunların hepsi kasadan çıktı. ''Hemen hemen her şey olduğu gibi kaldığına göre neyin peşindeydiler acaba? Sizin gördüğünüz bir eksik var mı?'' Nancy'nin ilk reaksiyonu mücevher kutusunu açıp onu kontrol etmek oldu. Her şey olduğu gibi duruyordu. Bir gece evvel çıkarıp koyduğu lapis küpeler bile en üste koyduğu yerdeydi. Adamlar ne arıyorduysalar ama onun mücevherleri değildi aradıkları. MacPherson lastik bantla bir arada tutulan zarfları işaret etti. ''Kocanız oldukça da nakit para bulunduruyormuş, hem de değişik ülkelerin.'' ''Evet, seyahatleri için hazır olsun isterdi.'' ''Takriben ne kadar olduğunu biliyor musunuz?'' ''Hayır, hiçbir fikrim yok.'' ''Biz saydık, hepsinin toplamı 8.000 pound civarında. Oldukça büyük bir para bu, hiç dokunmamışlar.'' Nancy bir gece ve şahidi olduğu dehşeti hatırlayarak yeniden sarsıldı. Kocasının çek defteri, dosyaları, yazışmaları, adres defteri gibi her şey masanın üstündeydi. Sevgili kocası Terry şimdi karakol masasının üstünde yığılı bu evraktan ibaret mi kalmıştı? Bir şeyin eksik olup olmadığını nasıl anlayabilirdi? Sonra birden aklına geldi. ''Bir zarf vardı.'' dedi. ''Küpelerimi almak için aşağıya indiğimizde benim mücevher kutumun üzerinde büyük sarı bir zarfın olduğunu hatırlıyorum. İyice biliyorum. Çünkü kutuyu çıkarmak için onu bir kenara itmiştin. O zarf yok bunların içinde.'' ''Ne büyüklükteydi efendim? Mesela normal yazı kağıtları kadar mıydı?'' ''Hayır, daha büyükçe ve de oldukça kalındı.'' ''İçinde ne olabileceği hakkında bir fikriniz var mı?'' ''Hiç yok.'' ''Başka hatırladığınız?'' ''Evet, zarfın üstünde yazılar vardı. Arapça veya Farsça olabilir. Ben ikisini birbirinden ayırt edemiyorum.'' ''Kocanızın el yazısıyla mı?'' ''Farsça yazdığı zaman bunu anlayamam.'' Masanın üstündekilere dikkatle bir daha baktı. ''Bu zarf gitmiş, burada yok. Belki bu zarfın peşindeydiler.'' Jim Duffy'nin CIA'deki ilk tam günü pek heyecanlı olmayan bir şekilde bitmek üzereydi. Dünyayı nükleer terörizm tehlikesinden kurtaracak adam olarak bizzat direktörün kendisi tarafından görevine dönmesi için davet edilmiş olabilirdi. Ama şu anda onu ilgilendiren tek tehlike, bodrum katta verdikleri o ufacık odada klostrofobi veya sıkıntıyla boğulup boğulmayacağıydı. CIA'daki hiçbir iş NSA'nın kaydettiği haberleşme kesitlerini okumak kadar ömür törpüsü, kafa uyuşturucusu olamazdı. Bu kayıtların ve elektronik saman yığınının arasında bir iğne bulmak, istihbarat toplama dünyasını ışığa boğmak çabası. Kendisi de Maryland Fort Meade'deki NSA merkezine bağlanan bir bilgisayar vermişlerdi. NSA'deki bir memur İran hava sahasında kaydedilen haberleşmeden parçalar yolluyordu ona. Her kesit geldikçe ekranda ilave bilgiler de çıkıyordu. Kaydın yapıldığı tarih ve saat, telefonun edildiği numara, ülke ve bazen telefonun bulunduğu yer ve kimin adına kayıtlı olduğu gibi. Sonra varsa hangi numaranın arandığı, aranan telefonun yeri ve kimin adına kayıtlı olduğu ve benzeri şeyler. Bu bilgilerin arkasından iki satır halinde konuşma metni geliyordu. Birinci satırda Peştunca veya Farsça, ikinci satırda da İngilizce tercümesi. Duffy bir düğmeye basmak suretiyle konuşanın sesini kendi ana dilinde dinleyebiliyordu. Bütün bunlardan maksat Said Ceylani'nin sesini tanıyabilmekti. Çılgınlıktı bu. Evet, Ceylani ile Afgan Savaşı sırasında 5-10 defa görüşmüştü. Pakistan Ordu İstihbarat Servisi'nin Peşaver'deki güvenli evlerinde olmuştu bu görüşmeler. Ama hep bir tercüman aracılığıyla konuşmuşlardı. Duffy Peştunca birkaç kelime bilirdi ama Farsçası sıfırdı. Ümitsizlik içinde başını bir iki sefer salladı. O görüşmeleri kafasının içinde canlandırmaya, Ceylani'nin sesinin tonunu, edasını hatırlamaya çalıştı. Kongre üyesi Charlie Wilson ile Ceylani ve CIA'dan en büyük yardımı alan İslami radikal komutan Gülbettin Hikmetyar'la buluşturduğu o harika geceyi hatırlayarak gülümsedi kendi kendine. Hiçbir kadın bu iki İslam kabadayısının gözlerinin içine bakmaya cesaret edememiştir. Siyahlara bürünmüş olarak odaya girenler sessiz sedasız yerde oturan adamlara sokulur, ayaklarındakini çıkarıp iyice temizler ve geldikleri gibi sessizce giderlerdi. Charlie ne yapmıştı? Toplantıya kolunda üzerinde kendisine iki beden küçük gelen pembe jimnastik kıyafeti giymiş Kaliforniyalı bir tavşan kızla gelmişti. Ceylani ile Hikmetyar'ın ağızlarının suyu akmıştı. Boşuna bir toplantı olmuştu bu. Hiçbir iş görüşememişlerdi. İki adam tavşan kızdan gözlerini alamıyor, onun o harika vücudunu seyretmekten başka şey düşünemiyorlardı. Dinlemekte olduğu konuşma kesitleri Echelon denen ve NSA tarafından işletilen çok gizli bir programın kaydettiği belgelerdi. ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda dinleme merkezleri arasındaki link sistemini kullanarak Echelon bütün dünyadaki telefon, e-mail, fax ve telex konuşmalarını dinleyip NSA bilgisayarlarında depoluyordu. Temizlik ağı diyorlardı buna. Her şey bir sepete dolduruluyordu. Dost düşman bütün devletlerin iş hayatındaki hakiki ve hükmî şahısların bütün haberleşmesi bunun içindeydi. Milyarlarca dolarlık banka transferlerinden eskort servislere yapılan telefonlara kadar gökyüzünde gelip geçen her şey toplanıyor, NSA'in Platform Code adlı bilgisayar programına dolduruluyordu. Duffy'ye verilen kayıtların çoğu Almanya'da Bad Aibling dinleme merkezinden, Ceylani'nin faaliyet gösterdiği sanılan Kuzey İran hava sahasında yapılan tespitlerden seçilmişti. Teknolojinin bu dehasına rağmen Duffy bu işlerin dehadan başka bir kelimeyle ifade edilemeyeceği kanısındaydı. Sonunda 5 yıldır görmediği, dilini bile bilmediği bir adamın konuşmalarını bulup çıkarmak insan kulağının becerisine kalıyordu. Baş dedektif Fraser McPherson, Gerald Road karakolunda etrafında toplanmış olan adamlarına, "Elimizdeki bu işin pek öyle içinden çıkılır cinsten bir iş olmadığı açıkça anlaşılıyor," diye söze başladı. "Mücevherlere dokunulmamış. Bunun izi bulunur diye düşünerek mahsus yapmış olabilirler. Bildiğimiz kadarıyla kayıp para da yok. Peki nedir bu?" Terry Harmian'ın feci surette öldürülmesinden 36 saat sonra McPherson ile adamları bu cinayeti görüşmek üzere toplanmışlardı. Masanın bir tarafında yenen sandviçlerden arta kalanlar ve birkaç boş bira şişesi duruyordu. Olay yerine ilk gelen dedektif şef dedi, "Kadının kocasını İranlı teröristlerin öldürdüğü iddiasına ne diyorsunuz?" "O tam öyle söylemedi, sen öyle yorumluyorsun. Sadece kocasının onlarla Farsça konuştuğunu söyledi. Üstelik bu dili de hiç bilmediğini kabul ediyor. Tamamen başka şeyler konuşmuş da olabilirler." Macpherson boksörlerinki gibi kocaman ellerini karnının üstüne koymuştu. Bu haliyle güç ve korku salıyordu etrafına. İyi bir polis araştırmasının birinci kuralını hatırlayın. Ne der? Kafanızı açık tutun, geniş düşünün der. Bir daldan bir dala sıçramadan önce araştırmanın sizi nereye doğru götürdüğüne bakın. Kadın kocasını siyasi sebeplerle bir takım İranlı katillerin öldürdüğünü iddia ediyor olabilir. O kocasının bir melaike olduğunu düşünüyor ama delil yok ortada. Yine de 13. kısımla temas etmekte fayda yok mu diye ısrar etti ilk dedektif. 13. kısım dediği Scotland Yard'da antiterörist faaliyette bulunan özel harekat şubesiydi. Macpherson güldü. İranlıların kaçı Kelt dilini bilir. Sonra İrlandaca bilmiyorlarsa 13.'ler tanımaz onları. Ekibin genç üyelerinden biri Kutu'ya bildirsek diye teklif etti. Kutu dediği şey MI6 diye bilinen İngiliz İstihbarat Servisi'nin Londra polis argosundaki adıydı. MI5 de iç istihbarata bakar ve bu iki birim her türlü muhaberat için birer posta kutusu kullandıklarından polisler arasında kutu diye anılırdı. Macpherson onlara da haber vereceğiz tabii diye güldü. Şansımız varsa Haves and Kurtz elbiseleri giymiş, gömleğinin kollarına cafcaflı düğmeler takmış bir züppe gelir, bizi tepeden süzerek bir iki Latince fıkra anlatır. Latince bileniniz var mı içinizde? Adamlar arasında bir homurtu yükseldi. Hayır beyler diyerek Macpherson önündeki dosya dolabının üstünde duran ayaklarını yere indirdi. Kadın onların terörist olduğunu düşünebilir ama ben o fikirde değilim. Ters giden bir iş olmuştur yahut kumar borcu falan karışmıştır. İranlıların ne kadar kumarbaz olduklarını bilirsiniz. Genç polis memuru evde çalışan kadının ifadesine göre katiller onun kim olduğunu biliyorlarmış diye söze karıştı. Kapıyı çaldıkları zaman onu sormuşlar. Macpherson bu onların telefon defterine bakmayı bildiklerini de gösteriyor diye cevap verdi. Ama iyi bir noktaya el bastın. Yüzlerine maske takmalarının sebebi de bu. Kendilerinin tanınmasını istemiyorlardı. Bu durumda adam katillerin kim olduğunu biliyordu demek, tamam mı? Ayrıca adamı gayet iyi takip etmişler. Her şeyini öğrenip en uygun zamanda işe girişmişler. Çok, çok profesyonelce bir iş bu bence. Dedektiflerden biri aklıma takılan bir şey var efendim dedi. Kasasındaki zarflarda bir sürü o acayip paralar vardı. 8.000 kadar mı ne diye hesaplamıştık. Karısı seyahat parasıdır onlar dediydi. Bunların çoğu Kıbrıs parasıydı. Macar parası da vardı. Ama pasaportunda hiç o memleketlerin vizesi veya giriş çıkış mühürlerini görmedik. Bu nasıl oluyor? Çok güzel bir nokta. Adamın belki bir pasaportu daha var. Bir banka kasasında falan saklıyordur. Sonra unutmayın Kıbrıs ile Macaristan sizin için ikinci sınıf bir dünya memleketi olabilir. Ama para aklamada birinci ligde oynuyorlar. Uyuşturucu işi de ne dersiniz? Ne olmuş? Kadının anlattığına göre o zarfın içinde 1-2 kilo eroin olması gerekir. Sonra milyonlarca liralık banka çekleri de olabilir. Macpherson ayağa kalktı. Bakın dedi, sesinde onun cinayet araştırmalarındaki karakteristik itham edici edasıyla konuşuyordu. Henüz bir sonuç çıkarmaya kalkmayın, yalnız unutmayın. Her şeyin adamın iş ilişkilerine dayalı bir olay olduğu faraziyesinden hareket ediyoruz. Odayı arşınlamaya başlamıştı. Bu adamın hayatıyla ilgili her şeyi öğreneceğiz. Banka hesapları, her türlü telefon konuşmalarının listesi, adlarına yatırım yaptığı adamların hepsiyle görüşeceğiz. Mali kısımdan birkaç yardımcı alın. Hesap işlerinin tetkikine yardımcı olsunlar. Nerelere seyahat ettiğini araştırın. Karısı da her seferinde kendisiyle beraber gidiyor muydu öğrenin. Evin her yerini ince taraktan geçirin, bilgisayarı falan inceleyin. Ayaklarının üstünde yükselerek sırtını iyice bir gerdi. Her gün öğleden sonra burada toplanıp dua edeceğiz. Unutmayın bu bir polis soruşturmasıdır. Toyluk etmeye gelmez. Yavaş fakat dikkatli olmalısınız. İstediğiniz kadar zamanınız var ama sonuç doğru çıkmalı. Amerikan ordusunun ihtiyaç bazlı General Motors 2x4 kamyonun önünde ve arkasında her birinde AK-47 silahlarıyla mücehhez 4 kişinin bulunduğu birer çift Cherokee Jeep vardı. Öndeki ciplerin birine ateş gücünü artırmak için 60 kalibrelik iki makineli tüfek de yerleştirilmişti. GM şoförünün yanında Afganistan'ın Helmand bölgesinde bir akşam uzun pazarlıktan sonra Ahmet Han'ın 42 kilo afyonunu satın alan ve Şah'ın istihbarat örgütünün eski adamlarından olan Gulam Hamid oturuyordu. Hamid'in elinde şimdi GM'e somun şeklinde yığılmış ve Helmand bölgesindeki bir haftalık uğraşının mahsulü 2000 kilogram ham afyon vardı. Kilosu ortalama $30'dan $60,000 mal olmuş ve tamamı Pakistan rupisi olarak peşin ödenmişti. İyi silahlandırılmış konvoy bölgenin başkenti olan Kandahar şehrinde 1995'te Afganistan'da işgal ettiği ilk büyük şehir olmasının şerefine Taliban'ın diktirdiği zafer takının altından geçiyordu. Takın kenarları Taliban'ın ateşli cengaverlerinin İslamiyet'in saflığına yeniden döndürmek için şehir halkından gasp ettiği malların döküntüleriyle doluydu. CD'ler içindeki bantları dışarıda, video kasetleri, Walkman'ler, yırtık pırtık Playboy ve Penthouse dergileri. Taliban'ın İslam safiyetini sağlamak için Batı'nın kokuşmuş sembolleri olarak halkın elinden aldığı mallardı bunlar. Taliban'ın gelişinden evvel Kandahar gençliğinin en büyük favorisi olan Madonna'nın 1992'de çıkardığı Sex adlı CD'leri, kasetleri de bunların arasındaydı. Hamit oturduğu koltuğa iyice yerleşti. Arkadan gelen ham afyonun dumanıyla yarım bir hayal dünyasına dalmıştı. Onun kariyeri de İslam mollalarından Pakistan'a kaçışından sonra böyle bir kamyonda başlamıştı. Pakistan'ın gizli teşkilatı ISI'ye başvurup hizmet etmeyi teklif etmişti. İlk görevi Pakistan'daki gizli havaalanlarına inen uçaklardan sağlanan ve SİHA'nın satın aldığı Sovyet bloku yapımı silahları Hayber geçidinin ötesindeki kamplara taşımak olmuştu. Hamid'in bu görevin verdiği ekonomik olanakları anlaması için 2-3 sefer yeterli olmuştu. Kamyonlar Hayber'den geriye boş dönüyordu. Bu aptalca bir durumdu. Silah taşıdığı Muş kampı civarında haşhaş ekildiğini biliyordu. Ayrıca kısa zaman sonra Afgan-Pakistan sınırı boyunca eroin rafinerilerinin bulunduğunu da öğrendi. Bunları taşımak için bir nakliye servisi kurmak iyi olmaz mıydı? Kamyonları geriye boş götürmektense ham afyonla dolduramaz mıydı? İSİ'ye ait kamyonları durdurmaya kim cesaret edebilirdi? Hiç kimse. Kilo başına bir ücret karşılığı rafineri sahiplerine son derece güvenli bir nakliye hizmeti sağlayabilirdi. Hamit İSİ'deki Pakistanlı patronları da bu işe ortak edecek kadar akıllıydı. Sadece 30 saniye sürmüştü bu projenin ne kadar iyi ve verimli olduğunu onlara kabul ettirmesi. Savaş yayıldıkça Hayber'den gelmekte olan afyonun miktarı da artıyor, İSİ'deki kasalara para akıyordu. İSİ'nin yüksek rütbeli yöneticilerinin bir kısmı çok zengin olmuştu. Ayrıca örgütte merkezi hükümetin finanse etmek imkanını bulamadığı konularda yararlanabileceği bir fon da oluşmuştu. Keşmir'deki Hindistan idaresine karşı ayaklanan Müslüman gerillalar için bol silah temin edebiliyorlardı artık. Zamanla trafik düzeni de değişti. Haşhaş ekibinin odak noktası güneybatıya Helmand bölgesine kaydı. Hamit elindeki 2000 kilo ham afyonu da buradan toplamıştı. Toplanan malın Hayber üstünden değil, Belucistan yoluyla Pakistan'ın Quetta şehrine getirilmesi daha kolay olmaya başladı. Ham afyon buradaki imalathanelerde eroin şekline dönüştürülüyor, oradan deniz kenarındaki Mekran'a taşınıyor, gemilerle Avrupa ve Amerika'ya gönderiliyordu. Şimdi her şey yine değişmişti. 1989 Şubat'ında Kızıl Ordu'nun Afganistan'dan çekilmesi ve Afgan Savaşı'nın sona ermesi uyuşturucu trafiğinin düzenini altüst etmişti. SİHA'nın para muslukları kapanmıştı. Afgan savaşçılarının liderleri Rusların gidişinden sonra öldürülecek Rus kalmadığından birbirlerini öldürmeye silah alabilmek için de para peşinde koşmaya başlamıştı. Quetta'daki üç aile, İsa, Rigi ve Notezai kabileleri uyuşturucu trafiğinin patronu olma fırsatını yakalamıştı. 1980'lerde kokain trafiğinden Medellin ve Cali birlikleri neyse, 1990'larda da Quetta birliği eroin trafiğinde aynı duruma geldi. 7 yıl içinde bölgede bu trafikten yararlanarak en az 500 tane dolar multimilyonerinin türediği tahmin ediliyordu. Bunlardan biri de Gulam Hamid olmuştu. Bu yeni zenginler Quetta'da nefis manzaralı yüzme havuzları, fıskiyeli havuzları, gül bahçeleri olan Babil'in bahçelerini andırır yemyeşil çimle kaplı malikaneler kurmuş, etrafını duvarla çevirerek güvenliğe almıştı. Garajları BMW ve Mercedes-Benz arabalarla doluydu. Çocuklarını 50 bin dolarlık şahane düğünlerle evlendirmiş, kendilerine ve yakınlarına Pakistan bölge meclislerinde üyelik satın almışlardı. Bunun sonucu olarak Pakistan hükümeti ister Benazir Bhutto tarafından idare edilsin, ister rakibi Nawaz Sharif tarafından, Meksika'da olduğu gibi tamamen uyuşturucu parasıyla rüşvet ve irtikaba batmış duruma gelmişti. Pakistan stratejik önemi bakımından bu konuda Amerikan hükümetinin baskısından da uzak kalıyordu. 10. ayrımın sonu. Sayfa 91.